Erkam TV'nin güzide izleyicileri ve Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Daimi konuğumuz Gimdes Genel Sekreteri, Gıda Mühendisi Hayrettin İşbir hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Allah razı olsun. Geçtiğimiz programda Kurban Bayramı'nla alakalı bir program yapmıştık. Bu hafta da sorulara cevap verelim diyoruz. Yorumlara
Tamam.
cevap verelim istiyoruz. Bu yorumlarla birlikte de aslında bizim her geçen gün yaptığımız programlarda ben şunu görüyorum. İsmini burada geçirmek istemiyorum ama hani ben kitaplarımda yazdım diye ünlenen bir hoca vardı ya. Şimdi son zamanlarda o kadar çok konuyu konuştuk ki biz geçtiğimiz 50 bölümlük sürelerde. Her programda farklı konuları konuştuk. Şimdi bana bir soru sorulduğunda muhtemelen bu sizde de oluyordur. Soru soruluyor. Biz bunu zaten daha önceki
Konuştuk.
programlarda konuştuk.
Biz de
Bu
konuştuk.
konuları konuştuk diye
Evet.
artık böyle referans gösterip eski bölümlere
Doğru.
böyle konular çok fazla oluyor.
Bana da yazılı bir soru geldiğinde hemen link atıyorum. Burayı seyredin, yine anlamadığınız bir yer olursa cevaplarız diyorum. Zaten sormuyorlar. Orada açıklamışız zaten yani. İyi oluyor,
Evet,
güzel oluyor.
evet. Yani burada çok fazla şey var ama burada aslında ben Helal Hayat programına fahri editör arıyorum. Bir editör grubu oluşturmak benim için iyi olur. Editör grubundan benim beklentim, şartım şu olacak. Bütün programları izlemek kaydıyla izleyen tüm izleyicilerimizle böyle bir fahri bir editör grubu oluşturup yeni neler konuşulabilir, hangi konuların üzerine gidilebilir, hangi konularla Helal Hayat programı daha teçhizatlı ve daha böyle ayakları yere basar bir şekilde devam ettirilebilir. Bunun üzerine aslında böyle bir fahri bir editör grubu oluşturmak iyi olur diye düşünüyorum.
Çok güzel olur. Bir de onu yapacakken şunu da yapsınlar. Hani şey oluyor ya, videoların altında şu dakikada şu konu, bu dakikada bu konu. Mesela o işte dakika dakika konu konu diyelim. Onları da altına böyle hani yazacağımız şekilde bir düzenleme gelirse en azından o videonun altında hangi konular konuşuldu. Çünkü biz genelde başlığı bir tane konuya
Evet,
atıyoruz.
açıklama
Ama içinde
kısmına
başka konular
yapılabilir.
da var aslında. Bir de aklıma şey geliyor son zamanlarda. Daha önce konuştuk seninle ama canlı yayın yapalım bir ara.
Yapalım.
Yani izleyiciler hani direkt interaktif soru sorabilecekleri, direkt hani iletişime geçebileceğimiz bir canlı yayın şeyi de yapsak, bir periyotların artık ayarlarız onu. Sanki
Olur.
izleyicilerden böyle bir beklenti de var gibi geliyor bana.
Var, var aslında.
Evet.
Yani bu anlamda çok böyle ayakları yere basar bir şekilde bizim programlarımızı izleyip not alan izleyicilerimizi görüyoruz.
Evet, bana da
Bu
geliyor.
çok yani bizi çok sevindiren şeyler bunlar.
Çok
Çok
mutlu
güzel.
oluyorum. Okullarda öğrencilerine seyreden öğretmenler, bunu bir ders gibi, böyle müfredatta olan bir ders gibi talebelerine, öğrencilerine seyrettiren medrese hocaları, bazı işte dediğiniz gibi not ala ala seyreden kişileri gördükçe mutlu oluyoruz. Cenab-ı Hak hepimize yaşamayı nasip etsin. Yani bu bildiklerimizi, öğrendiklerimizi
Amin.
Rabbim samimane, ihlasla yaşamayı ve ailemize bunları anlatabilmeyi, tesirli olabilmeyi hepimize nasip etsin inşallah.
Amin. Fatma Topbaş'ın bir sorusu var. Devlet keşke en başta domuzu kasaplık hayvan statüsüne sokmasaydı, keşke bu ülkedeki domuz çiftliklerini yasaklayabilse, sözünü bile etse bu yerlerin kötülüğüne dair olabilir. Çünkü insanlar devletimizin sözlerine itibar ediyor diyor. Ne dersiniz hocam bu yorumu?
Şöyle buradaki yani mevcut iktidarın, mevcut yönetimin bir suçu değil bu. Yani hani sanki mevcut yönetim bunu yapmış gibi bazen söylemler duyuyorum ben. Böyle bir şey yok. Domuz yıllardır kasaplık hayvandı. Zaten kasaplık hayvandı.
Bunu bazı muhalifler ortaya attılar
Öyle bir
da
şey yok.
buradaki eleştiri de şu olabilir. Uzun yıllardan beri var olan bir şeydesiniz, iktidardasınız. Bunu niye değiştirmiyorsunuz diye bir
O
eleştiri
ayrı bir konu.
olabilir. Evet.
Evet, yani bunu biz de bekler miyiz? Bekleriz ama tabii şunu da bence konuşmak gerekiyor. Yani azınlık gayrimüslimler var ya. Azınlık gayrimüslimlerin böyle bir beklentisi varsa buna cevap vermeyelim mi? Hani gibi bir soru geliyor. Ya ben bunu hani desteklediğimden değil. Ama azınlık gayrimüslimler bunu istiyorsa sanki bu hizmeti de sunabilecek bir platform oluşturmak gerekiyor diye sanki hissediyorum. Ama buradaki şey şu. Benim rahatsız olduğum mesele, ya bunun miktarını mesela azınlık kaç kişi? Sallıyorum işte %1.
Yani 85 milyon da diyelim ki 3 milyon, 2 milyon.
Yani o kadar bile yoktur belki.
Yoktur
Varsa
bile.
da hani o kadarın ihtiyacı olan bir miktarı izin verip bunun izlenebilirliğini çok iyi yapıp buna yetecek miktarın haricinde bir miktar oluşturmayıp, çünkü başka miktar oluşursa bu gidecek başka yerlere belli. Ve bunun satıldığı zincir de hani satış yerleri de ya bize ait olmasın ya. Yani biz Müslümanların mesela ben gidip de benim Müslümanların girdiği bir markette domuz etini görmek istemiyorum hocam. Niye göreyim yani ben bunu yani? Bu
Evet,
doğru bir şey değil.
evet.
Ya domuzun kasabı ayrı olsun. Domuzun satıldığı yerler ayrı olsun. Domuzun kasabıyla dananın kasabı aynı yerde gidip de aynı bıçakla olmasın yani. İzle bir kontaminasyon vesaire olmaz. O yüzden hani domuz işi yapılacaksa bile bunun satıcıları, alıcıları tamamen kendi inançlarına uygun insanların organize ettiği ve bunun da denetimini açık olarak bir yer olmalı. Benim Kadıköy'de bir tane markete girip de bir Müslüman insanın zincir marketlerden bir tanesinde bir domuz jambonunu görmesi bence doğru değil yani.
Evet,
Bunun
evet.
gibi düzenlemeler olabilir. Yoksa azınlıkların ihtiyacına cevap vermemek sanki çok da doğru değil gibi geliyor bana. Hani külliyen yasaklamak sanki çok doğru olmayabilir gibi
Evet,
geliyor.
farklı sistemler kurulup da onların ihtiyacını da karşılayıp ama genel manada da Müslümanların da bu konuda gözüne soka soka bu işi yapmamak da gerekiyor.
Kesinlikle. Aynen öyle.
Müfredix diye bir izleyicimiz, bazı unların içeriğinde malt oluyor. Bunun bir sakıncası var mı? Maltın üretiminde haram karışabilir mi? Teşekkürler demiş.
Bu soruya geçmeden mesela diğer soruyla bağlantılı olsun. Mesela at helaldir.
Evet.
Atı kasaplık hayvan istasyonuna sokmamız gerekiyor aslında. Mesela niye bunu yapmıyoruz? Yapalım. Yani mesela sağda solda duyuyoruz değil mi? At çıktı işte şeyin içinden.
Geçen bunu arkadaş grubuyla konuşurken at önceden hani kullanılan binek hayvanıydı, savaş için kullanılan bir hayvandı. Dolayısıyla bu cihetten bakıldığında mekruh at ediliyordu.
O
Şimdi
zaman
bu
haram denmiş.
mekruhiyeti haram mı
Haram
denilmişti?
denmiş. Ya o zaman Şeyhülislam bir fetva yayınlıyor. At stratejik bir alet. Yani bugünkü tank gibi işte tüfek gibi, top gibi, F-16 gibi. Biz şimdi F-16'yı yesek neyle savaşacağız abi yani değil mi? Tank yenir mi yani? Yenmez. Onun gibi düşünelim. O yüzden atın bu zamanda yenilmesi haramdır diye eski zamanlarda bir fetva yayınlanıyor. Aslında bu haramli aynihi değildir yani. Hani direkt kendisi haram olarak değil. Haramli gayrihi gibi düşünelim fıkıhta. Hani dolaylı olarak fetva yayınlanarak haram edilmiş. Çünkü savaş aleti, stratejik bir alet. Bundan dolayı yoksa nefsül emirde kendisinin bizzat haram olduğu bir şey değil. Bugün Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler yiyor işte. Biz de bunu mesela hani kasaplık hayvan statüsüne sokalım. Neden mesela bunu yasak hayvan statüsünde değerlendiriyoruz? Benim aklım çok mesela yatmıyor buna. Bunu nasıl tavuk işte hocam tahşişte kullanılır. Tavuk da kullanılıyor zaten. Yani tavuğu şimdi yasaklayacak mıyız yani? Değil. Yani atı da bence kasaplık hayvan statüsüne sokabiliriz diye bunu da aslında bir devletin düzenlemeleri içerisinde girilebilir diye hani söylemiş olalım. Hani kasaplık hayvanları konuştuk ya. Şimdi malt konusunda biz şöyle, bizim sıkıntımız şu. Malt unu mu dedi, malt içeceği mi dedi?
Onların içerisinde malt bulunuyor demiştin.
Malt unudur o. Şimdi biz daha önce birkaç defa bunu inceledik. Hatta bize başvurular da geldi. Fakat maltın ham maddesinin alındığı yerin bira fabrikaları olduğunu gördük. Yani bira fabrikası şimdi şöyle, malt dediğimiz şey çimlenmiş arpa. Çimlenmiş arpayı alıyorlar bira fabrikaları. Daha doğrusu arpayı çimlendiriyorlar. Ondan sonra bunun suyunu sıkıyorlar. Bunun suyundan bira yapacaklar. Kalan posayı da satıyorlar. İşte o posadan malt unu yapılıyor.
Şey yapıyorlar, eziyorlar, un haline getiriyorlar,
Kurutuyorlar.
kurutuyorlar.
Kurutuyorlar, öğütüyorlar, eliyorlar.
Ha, öğütüyorlar, eliyorlar.
Aslında bu helaldir, sorun yok. Ama ben gidip de bir bira fabrikasından bunun alındığı bir organizasyona belge verirsem ticari olarak haram bir duruma girmiş
Bunda
olurum.
hiç alkol kalmaz mı? Mesela o...
Alkolle alakası yok bunun. Suyunu sıktılar.
Tamam.
Direkt suyunu ayırıp onu bira yapacaklar. Suyunu sıktılar, posa bu. Hiç
Bunun
sorun yok.
suyunda zaten alkol var mı? Maltın
Suyunda
suyunda.
alkol yok.
Yok değil mi?
Suyunu sıktılar. Ondan sonra fermente edecek alkol
Ha
yapacaklar.
tamam.
Alkolleştirecekler.
Tamam. Yani
O
bu bilgiydi.
fermentasyonuna girecek.
Fermentasyonu uğratacaklar şeyde.
Evet. Dolayısıyla
Tamam.
hani bu esnada hiçbir sorun yok yani. Fakat bira fabrikalarından geldiği için biz buna evet diyememiştik. Ama bir firma der ki ben bunu kendim yapıyorum. Hiç alakam yok. Birayla mirayla tamamen kendim çimlendirip bu arpayı sonra da öğütüp malt unu yapıyorum diyorsa hiçbir sorun yok.
Yapıyorum ama kendim de bira üreticisi değilim. Ama suyunu da çıkartıp yine de bira fabrikasına satıyorum.
Onu biz bilsek muhtemelen belge vermeyiz. Vermeyiz yani. Oradan şey yapmaz. Ama böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum ya. Yani bana çok mantıklı gelmedi. Bilmiyorum yani. Hani
Yani
bu konudaki sektörü bilmiyorum.
ticari olarak
Yani
baktığında para
olabilir ya.
kazanmak için her yol.
Yani mümkündür.
Evet. Hocam İbrahim BP yazmış. Selamünaleyküm. Teşekkür ediyorum. Program süreleri bana kısa geliyor diyor. Size kısa geliyor mu hocam?
Yani teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Keyifle izlediğini anlıyorum buradan.
Evet.
Kendisine müteşekkiriz. Dualarını bekleriz. Ama tadında bırakmak diye bir tabir var ya. Yani
Evet.
daha uzun yapmak yerine tadında bırakalım, yok satalım. Değil mi yani? Yani daha
Hatta
iyi olur.
daha kısa tavsiye ediyorlar da 15 dakika falan yapın diye.
Ya 15-20 dakikalara çeksek mi diye. Hani bazen evet geliyor şeyler.
Bu böyle şeyler geliyor bize
Yarım saat iyi
tavsiyeler.
ya. Şimdilik yarım saat.
Evet.
Yani çok uzun değil, çok kısa da değil.
Evet, aynen. Mahmut Celalettin Erkut, bir ürünün GİMDES sertifikalı olduğu ambalajından nasıl anlaşılır? Bir sembolü işareti var mıdır? Minicik yazılar okunmuyorsa nasıl bilinecek? Bazı ürünlerde helal diye bir işarete rastlanıyor. Bu o mudur demiş.
Şöyle internette GİMDES logosu diye girerlerse bizim yeşil bir logomuzu, yeşil yuvarlak bir logomuzu görürler. Bu bizim ambalajlarda kullandırdığımız GİMDES helal logosu. İçerisinde de Arapça ve Türkçe helal yazıyor. Böyle bir hilal falan var. Ama buradaki sorun şu. Biz bu logoyu kullanmayı şart koşmuyoruz, kılmıyoruz.
Neden?
Ya şöyle, bazen firmalar helal belgeyi öyle çok da isteye isteye gelip almıyorlar. Mecburiyetten alıyorlar. Dolayısıyla adamın zihniyeti, işte ameliyesi, kafası helalle alakası yok yani. Mecburiyetten almış bir şey. Sen gidip de bunu şart koşsan yani gereksiz bir
Belki de
şey oluyor.
vazgeçecek. Şey,
Ya
komple
vazgeçme durumu
sertifikadan da
olabilir.
vazgeçecek.
Rahatsız olduğunu belli edebiliyor. Ama biz yine de isteyenlere gönderiyoruz, kullanabilirsiniz diyoruz. O yüzden birinci handikap, helal belgeli olduğu halde GİMDES'ten logoyu kullanmayanlar mevcut. O yüzden dolayı logoyu takip etmek çok doğru değil. İkinci handikap da şu. Adam giriyor internete, helal logo yazıyor. GİMDES'in logosunu alıyor. Hiç bizden belgesi olmadan bir tasarımcı, grafikçi, ilgili markanın çikolatası, işte böreği, neyse, baklavası, yoğurdu alıyor, bizim logomuzu direkt yapıştırıyor, kullanıyor. Yani dolayısıyla hem helal belgeli olduğu halde logo kullanmayanlar var. Bundan mahrum kalırlar logoyu takip edenler. Hem de helal belgeli olmadığı halde kullananlar var. Bundan da gol yerler.
Peki burada bir yasal yaptırım gücünüz var mı?
Var. Bize zaten şikayet geliyor. İzleyicilerden, işte tüketicilerden, bizi bilen, tanıyanlardan, dinleyicilerden, bizi bilenlerden diyelim. Hemen fotoğrafını çekip de bize mail atarlarsa, irtibat@gimdes.org'a bizim avukatlar arıyorlar. Yasal olarak bunu kullanmaların doğru olmadığını, bir takım yaptırımların mevcut olduğunu söylediğimizde çoğunluk zaten kullanmayı bırakıyor. Bir kısmı geliyor, belge almaya çalışıyor. Madem kullandık, belge alalım diyor. Bu da enteresan bir şeye vesile oluyor. O yüzden hani logoyu takip etmesinler. Bizim tavsiyemiz, bizim ya uygulamalarımızdan ya da gimdes.com'dan o marka ve ürünün belge kapsamında olup olmadığına bakmaları daha sağlıklı olacaktır.
Şöyle, şimdi izleyicilerimiz de GİMDES'in gönüllüsü olabilirler. Bizim takip edenler, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Onlar mesela bir ürüne baktılar. Ürünün üstünde helal logosu gördüler. Şeye geldiklerinde, GİMDES'in uygulamasına geldiklerinde, sitesine geldiklerinde orada şeyin içerisinde onu görmezlerse, listenin içerisinde, sertifikalı ürünler listesi içerisinde o ürünü görmezlerse bunu GİMDES'e haber mi versinler?
Haber versinler tabii. Çünkü
Sağlaması da böyle yapılacak değil mi? Yani
tabii.
fotoğrafı çekiliyor. GİMDES'in sitesine baktığınızda sitede gerçekten varsa zaten doğru koyulmuş. Sıkıntı yok.
Bak çok
Ama
net.
yoksa
Çok net olarak söylüyorum. Şimdi bazen şöyle soru çok geliyor. Hocam kapsamda da gözükmüyor, kapsam dışında da gözükmüyor. Şimdi kapsam dışında gözükmeyebilir. Biz onu her zaman takip edemeyebiliriz. Yeni çıkarttığı bir üründür. Hemen çat diye kapsama yazmayabiliriz. Ama
Evet.
önemli olan kapsam içindeki ürünlerde gözüküyor mu, gözükmüyor mu? Kapsamın içinde gözüküyorsa sorun yok. Gözükmüyorsa otomatikman kapsam dışıdır. Kapsam dışı kısmında yazıp yazmaması çok önemli değil. Biz elimizden geldiği kadar yazmaya çalışıyoruz. Kapsam dışıdır diye, işte atıyorum bir süt firmasının tereyağı kapsam dışındaysa yazıyoruz. Laktozsuz süt kapsam dışında yazıyoruz. Ama biz de her şeyi anlık takip edemiyoruz. Adam çıkartmış yeni bir ürün. Bizden de belge almamış. Hemen bize mail geliyor. Hocam kapsamda da yok, kapsam dışında da yok. Kapsamda yoksa otomatikman kapsam dışıdır. Ama bize yine bildirirlerse şunu yapıyoruz. Ürün bazen problemsiz oluyor. Sorunsuz oluyor. Yeni çıkarttığı. Üretici firmanın da gözünden kaçmış. Bize başvuru yapıp da belge almayı takip edememiş.
Unutmuş
Biz hemen
falan.
dürtüyoruz. Mesela geçenlerde bir tane firmada oldu. Jersey sütten klasik peynir yapmış. Hemen işte çıkartmış piyasaya olgunlaşmış peynir.
Hemen bize logoyu da yapıştırmış. Geldi.
Halbuki hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Hemen firmayla irtibata geçtik. Bunu siz mi yaptınız? Bilmem ne mi? Bir de denetim yaptık. Yerinde gördük. Evet, firmanın kendi üretimi. Yeni çıkarttığı bir ürün. Hemen kapsama ilave ettik mesela. Böyle bir hani bize dürtmeler gelince bizi takipçilerden hemen aksiyon alıp hızlıca aslında kapsama da alabiliyoruz. Bir sorun yoksa yani.
Çok iyi. Yani böylelikle Helal Hayat izleyicileri de dinleyicileri de bu noktada yardımcı olabilirler.
Tabii tabii. Gimdes'in irtibat adresine bu konuda mail, yazı atabilirler, soru sorabilirler.
Rıza Mirzan, merhaba, laktoz intoleransı olanlar için tavsiye verebilir misiniz? Süt ürünleri tüketemiyorum, yıllardır çok sıkıntı oluyor. Özellikle süt, bir de helallik konusunda kafam karışık demiş. Neye göre?
Laktoz intoleransı varsa laktozsuz ürünler, yani laktozsuz süt var, belgeli olması lazım yanlış değilsem. Baksın bir gimdes.com'dan. Sanki bir firmamızda olması lazım diye hatırlıyorum. Bir de laktozla ilgili sorunu varsa ona daha yarayışlı olan ürünler, zaten süt içemez onu geç yani, süt, laktozsuz süt haricinde süt içemez. Sütte direkt laktoz var. Peynirlerden bir miktar yiyebilir belki. O da taze peynir değil de biraz daha olgunlaşmış peynir. Yani tulum, beyaz peynir, eski kaşar peyniri gibi ürünler onu daha az rahatsız edecektir ya da hiç etmeyecektir. O yüzden taze peynirde daha yarayışlılık bakımından daha zayıftır. Olgunlaşmış peynir hem laktoz bakımından hem de yarayışlılık bakımından daha faydalı bir peynirdir. Bir de Gimdes sertifikalı ürünlerden olursa onu da tavsiye ediyoruz tabii ki. Gimdes belgeli olgunlaşmış, klasik, tulum, beyaz peynir ya da eski kaşar tüketsin bakalım. Muhtemelen sorun olmayacaktır.
İnşallah. Hocam Word G2V isimli bir izleyicimiz. Hayrettin iş bilir hocam. Sağlık açısından acaba Gimdes sertifikalı ürünler harici Avrupa'nın organik sertifikasına güveniyor mu? Organik ürünler tüketmeye çalışanlara ne tavsiye eder? Bunu daha önce işlemiştik.
Aynen. Biz organik belgeye %100 güvenilir bir belgeleme sistemi olarak görmüyoruz. Göremiyoruz. Yani organik bir domuz mesela olabilir yani. Yani organiklik demek bunun bitkisel olduğu manasına zaten gelmiyor.
Organik bir alkol de olabilir.
Organik bir alkol, organik bir hayvan, organik bir dana, Hans'ın kestiği organik bir dana leştir. Gayrimüslimdir. Ehli kitap olduğunda teyit edemezsek. Zaten %30 ila 70 arasında ateizm var artık Avrupa'da. Yani her Hans, her Johnny Hristiyan gibi düşünmemek gerekiyor. Dolayısıyla organiklik helallik manasına gelmez. O yüzden organik ürünler güvenli bir liman değildir.
Eyvallah hocam. Yunus Emre Akkuş. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Serinizi özenle takip ediyoruz. Allah sayınızı meşgul eylesin. Acaba bir programınızda temizlik ürünlerini ayırır mısınız? Mesela çamaşır suyu, yağ, çöz, çamaşır deterjanı ve benzeri ürünler. Bunlara alternatif ne olabilir diye sormuş. Bunları bir programda konuşabilir miyiz hocam?
Konuşalım. Sadece benim buna biraz çalışmam lazım. Malumunuz ben gıdacıyım.
Evet. Ya yani o sebeple de hem de sormuş olayım dedim yani.
Şöyle, kimyacı arkadaşlardan ben biraz bir briefing alırım. Bizim kimyacı ekipten. Onlarda daha detaylı bilgiler var. Onlardan bazı malumatları, yani aklımda zaten bazıları var benim de. Ama detaylara çok hakim değilim. Detaylar konusunda biraz daha ilmimi orada artırıp inşallah bu konuyu bir programda bu konuyu konuşalım. Temizlik kimyasallarında, işte kişisel bakım ürünlerinde, kozmetik ürünlerde hangi problemlerle karşılaşıyoruz? Bunları konuşalım ama hemen şu sorusuna cevap vereyim. Bunların Gimdes belgeli olanları var.
Var değil mi?
Alternatifler var. Temizlik kimyasallarında hem helallik konusunda hem sağlık bakımından daha masum, daha uygun, diğerleriyle asla kıyaslanmaz. Ama şu manasına gelmesin. Hocam çamaşır suyu sodyum hipoklorür. Bu zaten zararlı değil mi? Ama yani şöyle bir şey beklemeyin. Hani sirke gibi içilebilir kıvamda bir temizlik kimyasalı beklememek gerekiyor.
Ben de şimdi onu soracaktım. Şimdi alkole gıdada izin vermiyorsunuz da temizlikte mesela.
Orada da vermeyiz.
Niye?
Yok, vermiyoruz. Yani sonuçta ticari olarak da vermek istemiyoruz. Ticari ama orada da çok şeyler var. Katkılar var. Yani bizim hiç aklımıza gelmeyecek. Mesela domuz katkıları var yani. Hayvansal katkılar Allah da var Allah. Temizlik kimyasallarında tabii. Dolayısıyla sağlığa üst seviye, yani daha üst seviye zararlı katkılar da var. Onlara da belge vermiyoruz ama bunların biraz detaylarını şey yapayım, ben çalışayım inşallah dersimi ödevimi.
Olur.
Bunu inşallah detaylandıralım. Ama Gimdes belgeli, temizlik kimyasalları, dezenfektanlar, şampuanlar, sabunlar, deterjanlar, toz ve sıvı olarak çokça, hem de bir tane iki tane değil, birçok firmamızda
var.
Çeşit çeşit var. Tavsiyem gitsinler, çeşitlerden birer birer böyle alarak hangisinin daha uygun olduğunu kendileri için, makineler için.
Ama çok beyazlatmıyor hocam.
Beyazlık farz mı vacip mi? Bir de temizliğin hangi göstergesi? Çok beyazlık aslında katkının göstergesidir. Beyazlatıcı peroksitlerin göstergesidir. Beyazlatıcı ve ağırtıcı katkıların göstergesidir.
Evet.
O yüzden Rabbim Ayşe kuluna, ey Ayşe kulum neden bu bembeyaz olmadı diye bir soru sormayacak. Ya da Fatma kuluna. O yüzden Ayşe ve Fatmalar, yani hanım kardeşlerimiz ve ablalarımıza, beyazlık zehirlenmesine, o paradoksa düşmeyin. En beyaz, bu şekilde beyaz, işte
bembeyaz olması
bembeyaz
gerekiyor
gibi algılarla, temizlik kokusu gibi bir takım algı yönetimleriyle, bir takım kokuların bize temizlikle eşleştirildiği, beyazlığın temizlikle eşleştirildiği gibi algılar sundular. O yüzden boykot markalı o deterjanlardan vazgeçemeyen hanımların çokça duyuyoruz. O yüzden Rabbimizin katında asla doğru değil. Beyazlık temizlik göstergesi değildir. Lekenin bir atlette, bir lekenin tam çıkmaması Allah katında bizi hiçbir şekilde mesul ve vebal etmez. Ahirette ey Ayşe bu atlet niye lekeli kaldı diye bir soru sormayacak.
Evet.
O yüzden ve ben daha önce söylemişimdir bilimsel çalışmalarda, bir insanın 50 yıl boyuncaki hayatında çamaşırlarındaki deterjan kalıntılarından vücuduna emdiği deterjan miktarı 2 kilogramla 20 kilogram arası değişiyormuş. Bu bilimsel bir çalışma.
Oo.
O yüzden deterjan kalıntılarını biz, hususen iç çamaşırlar, atlet benim vücuduma en çok temas eden iç çamaşırlar. Bu çamaşırların pamuklu ve saten olması ile ilgili de değişiyor. Deterjan kullanım miktarı, durulama miktarı bu oranı değiştiriyor. Ama şunu biliyoruz. Deri deterjan kalıntılarını emiyor hocam. O yüzden deri ağızdır aslında. En büyük ağzımızdır. O yüzden daha az suyla durulamak gibi bir takım reklamlar, daha az suyla durulama yapılıyorsa daha çok deterjan kalıntısı kalıyor demektir. Daha çok deterjan yiyoruz demektir.
Derimiz vasıtasıyla.
Derimiz vasıtası. O yüzden yani bu deterjanlar hiç masum değil. Hanımlar da deterjandır ne olacak deyip geçmesinler. Bu deterjanların da daha masumlarını, daha doğallarını, daha helal ve daha temizlerini, hani Gimdes belgeliği o yüzden söylemek istiyorum. Lütfen kullansınlar. Hocam bu onlar gibi olmuyor da lütfen bize bahane olarak üretmesinler yani.
Gimdes belgeli deterjan yokken Hayrettin İşbizi'nin kıyafetleri yıkanmıyor muydu hocam?
Yani Gimdes belgeli deterjan yokken evet biz bunları kullanıyorduk.
Evet, ama o zaman deterjan yoktu diyorsunuz.
Ama o zaman teyemmüm alıyorduk ya, su gelmemişti henüz.
Evet.
Ama şimdi su geldi hocam.
Dolayısıyla bu noktadan bakılması gerekiyor.
Yani biz de bunları kullanmadık mı? Kullandık. Ha biz şuna dikkat ettik ama hep bak. O boykot markalarını hiç kullanmadık abi. Hep yerli kullandık. Yine hep ben annemden de eşimden de hep şunu duymuşumdur. Yani bu diğer gibi değil hakikaten. Hani yerliler.
Evet evet.
Tamam mı? Yani biz en azından bu günaha girmedik yani. Hani onu ben çok net bilirim. Fakat helal belgeliler çıktıktan sonra da onları da bıraktık. Çünkü bir şeyin yerli ve milli olması yeterli değildir. Bir şey yerli, milli, helal ve tayyip olmalıdır. Ve
yerli, milli,
zararsız olmalıdır yani. Ona da dikkat etmemiz lazım.
Geçenlerde bir programda, hangi program olduğunu şu an çıkartamayacağım. Programda yukarıyı nasıl kandıracaksınız kabilinden bir kelime etmişsiniz hocam. Yukarıyı denmez üstadım, Allah mekandan münezzehtir yazmış birisi. Ben de direkt olarak yoruma cevap yazdım da, orada mekan isnadı değil de mertebe rütbe isnadı ile söylediğini düşünün dedim. Hani yukarı
yok,
derken.
Yok yani sen güzel bir tevil yapmışsın. Tebrik ederim, güzel bir tevil, ama o kardeşimizin eleştirisine hemen cevap vereyim. Galat-ı meşhur sahih-i lügattan evladır.
Evet.
Biz de biliriz tabii ki Cenab-ı Hakk'ın mekandan münezzeh olduğunu. Ama Galat-ı meşhurdur bu. Yani bu Galat-ı meşhuru kullanmakla ilgili niyetimizde bir sorun yok ya. Bir sorun görmüyorum yani. Cenab-ı Hak kulunu yanlış anlamaz. Cenab-ı Hak kulunu yanlış anlamaz.
Peki kullar yanlış anlamasın diye dikkat edilmesi?
Mesela Hazreti Musa zamanında hatırlar mısınız? Bir çoban dua ediyor. Ya Rabbi senin yanında olaydım, söküğünü dikeydim, çorbanı kaynataydım, yemeğini yapaydım. Hazreti Musa görünce dayanamamış. Hatta bir rivayette vurduğu da söyleniyor. Rivayetlerde vardır ki düzeltmiş, düzelttirmiş. Hani Cenab-ı Hak öyle bir, Cenab-ı Hak yok. Hani öyle bir Allah yok, senin bildiğin gibi değil bu iş böyle. Sonra denir ki Ey Musa aleyhisselam, ona de ki bana eskisi gibi dua etsin. Daha samimiydi. Hani şunu demek istiyorum. İnnemel amalu bin niyet.
Ha bak bu bağlantı oldu hocam. Şimdi hakikaten oldu.
İşte onu söylemeye
Tamam.
çalışıyorum. Ya innemel amalu bin niyet. Nazar ve niyet mahiyeti eşyayı tahir eder. Cenab-ı Hak kulunun ağzından çıkana değil, kalbinin ne dediğine bakar. Kalbinin ne hissettiğine bakar. Kalbinin ne düşündüğüne bakar.
Eyvallah. Kardeşimizin tek eleştirisi şu olacaktır. Ama umuma konuşuyorsunuz hocam.
Literatürel konuş diyor.
Evet.
Biz akademik konuşma yapmıyoruz burada.
Evet.
Biz daha çok avama konuşuyoruz.
Doğru. O anlamda evet. Haklısınız hocam. İslam dini hakikat. Selamünaleyküm hocam. Helal, haram ve temiz ve zararlı şeylere dikkat eden bir birey ve toplum olarak sizden bir ricam olacaktır. Eğer bu ricama cevap verirseniz çok memnun olurum. Dışarıda tüketilen dondurmaya dair içerik bilgisi verirseniz ve içindeki maddeler, katkılar genel bir özet geçerseniz çok makbule geçer. Şimdiden teşekkürler demiş. Bizim böyle bir bölümümüz oldu.
Oldu değil mi?
Geçtiğimiz sene son sezon finali yapmadan evvelki son programımız dondurmalarla alakalıydı. Dolayısıyla bu izleyicimizi oraya yönlendirebiliriz.
Evet.
Bizimki de bayağı şeye benzedi hocam ya. Biz bununla konuştuk,
Biz
yazdık.
bunları
Biz bunu
yazdık, biz bunları konuştuk. Evet,
yazdık.
belli bir birikimden sonra biz bu konuyu şurada işledik, oraya, buraya derken böyle intihallerle, işte alıntılar, yönlendirmelerle güzel oluyor. Evet, onu oraya yönlendirelim, daha iyi olur.
Evet.
Ama yine de o bölümü seyredip o bölümde eksik gördüğü,
Ha.
anlayamadığı yerler olursa tekrar yorumunu rica edelim. O zaman cevaplarız.
Evet ya yani bizim de böyle bir durumumuz olabiliyor. Bazen bazı konuları eksik
Doğru.
bırakabiliyoruz, unutmuş
Doğru.
olabiliyoruz. Bu bilerek kasten yaptığımız bir şey olmuyor. O sebeple zaten o sebeple de programın girişine söylediğim gibi hani böyle bir Helal Hayat editör grubu, Fahri editör grubu oluşturmayı biraz da bu sebeple istiyorum ki programın içeriğinde ben yine kendi bakış açımla bakıyorum programa. Ama farklı bakış açıları, yani şunları niye konuşmadınız ki? Şunlar konuşulmamış, şunlar eksik kalmış diyebilir.
Doğru.
Dolayısıyla onun dediği anda hemen yazılır. Evet bu konuları konuşalım denilebilir. Böyle bir WhatsApp grubu da oluşturmak güzel olabilir diye düşünüyorum.
Doğru.
TGC Koray, selamünaleyküm hocam. Hayırlı geceler. Gece yatmadan içtiğimiz doğal yağlar, ürünler, kürler hakkında da bilgi verir misiniz? Yanlış bir uygulama mı yapıyoruz? Onlar da yatmadan birkaç saat önce mi içilmeli acaba? Bu şeyle alakalı programda. Son programda yayınladığımız sağlıklı ve doğal beslenme ile alakalı programlarda.
Yani şöyle, tabii mide boşken yatağa girmek çok kıymetli. Yani bağırsak işini bitirmişken en azından hazım ile ilgili, işte parçalama ve emilimle ilgili kısımlar işini bitirdikten sonra yatağa girmek çok kıymetli. O yüzden yani yemekten 3-4 saat sonra yatağa girmek, midenin boşalmış olması, bağırsağın işini çoğunlukla görmüş olması çok kıymetli. O yüzden hemen yiyip yatmak çok iyi bir ameliyet değil. Yani
Bu şifalı bir yağ, şifalı bir şey olsa
hiç
bile.
fark etmez. Sadece su, belki bir miktar su içilebilir. Çünkü su mideyi de bağırsağı da çok yoran bir şey değil. Zaten ihtiyaç var. Gece çünkü vücudun metabolize edilirken o hücrelerin işte dosyalanması, girmesi, çıkması, o gıda parçacıklarının düzenlenmesi, depolanması esnasında su lazım. O metabolize için susuz bırakmamak lazım gece vücudu. Ama çok da böyle bizi hani ihtiyaca kaldıracak, tuvalete kaldıracak bir miktar değil. Böyle bir fincan, bir çay bardağı su içip yatmak faydalıdır. Onun haricinde bir şey yiyip faydalı bir yağ da olsa yatmak çok mantıklı değil. Bir de bu yağlar var ya, bu saflaştırılmış işte kürler, yağlar. Bunları sürekli yapmak da çok doğru değil. Yani sen mesela kekiği devamlı yersin. Kekiği sürekli günlük ye, sorun yok. Ama kekiğin yağını çıkartıp da bunu sürekli içersen böbrek ve karaciğerleri ve bağırsağı yorarsın. Çörek otunu devamlı yersin. Hiç sorun yoktur. Sürekli yersin. Faydalıdır, şifalıdır. Ama çörek otunun yağını her gün bir sene boyunca tüketirsen çok mantıklı bir çalışma değil. O yüzden biraz bu tarz böyle saflaştırılmış ekstrakları, takviyeleri işte bir hafta 10 gün, 15 gün gibi kullanmak. Ondan sonra bırakmak, başka bir şeye geçmek, başka bir şifalı bir şeye geçmek. Münavebeli olarak vücudu yormadan. Hani nadasa bırakırız ya biz. Hep
Evet,
aynı şeyi
evet.
yapmayın. Biraz onu yap sonra başkasını yap diye. Aynı o mantıkta vücudu yormadan ilerlemek daha güzel.
Eyvallah hocam. Vaktimizi doldurduğumuz için birkaç soru daha var. Sucuklarla alakalı bir soru vardı. Sucukla alakalı da bir program yaptığımızı hatırlıyorum. Eğer burada 5 maddeli bir soruymuş, bir sonraki programda bunun içerisinde sormadığımız sorular varsa Sarıkan Bey, gerçekten onu soracağım. Burada programı sonlandıralım. Çok önemli birkaç soru var. Onları sorsam mı sormasam mı diye düşündüm ama burada programı sonlandıralım. Hocam Allah razı olsun.
Eyvallah. Dediğim gibi Cenab-ı Hak öğrendiklerimizi yaşamayı hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin. Yoksa yani yaşanılmayan ilim boynumuzda yük ve vebalden ileri geçmez.
Eyvallah. Allah razı olsun. Efendim, beğeni, yorum ve paylaşım ile daha fazla kişiye bu programın ulaşmasını sağlayabilirsiniz ve destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.